Ana yolda hiç kimseye rastlamadı. Öğle yemeğinden sonra erkeklerin dinlendiği saatti. Evde oturmayıp tarlaya giden birkaç adam bile sıcağın şiddetinden iş göremeyip gölge aramış ve sinek konmasın diye şapkalarını yüzlerine siper ederek birer ağaç dibinde uyuyakalmışlardı. Yanlarında da hayvanları duruyordu. Başları eğik, gövdeleri sıcaktan, uyuşukluktan gevşemiş, ana köyün içindeki ve hele kendi damarlarındaki kızgınlıktan öylesine bunalmıştı ki gökyüzünden yağan kızgınlığa karşı biraz daha dayanıklıydı. Biraz tohum karıklarını düzeltti. Sonra elindeki belle yukarıki su birikintisinden karıklara inen bir küçük hendek kazdı. Yukarıya çıkıp kovalarına su doldurarak kazmış olduğu hendeğe akıtmaya başladı. Kovalarını teker teker doldurup boşalttıkça toprak ıslanıp simsiyah kesiliyor ve anaya susuzluktan ölmek üzere olan bir varlığı suyla yeniden canlandırıyormuş gibi geliyordu. Bir ara belini doğrultup kovalarını yere bıraktı. Biraz dinlenmek üzere gidip su birikintisinin başındaki yeşilliğe oturdu. Oturduğu yerden kuzeye, köyün olduğu yana bakarken sokakta bir erkeğin durup koca nineye bir şeyler sorduğunu, sonra dönüp kendi oturduğu yere doğru geldiğini gördü. Kadın dikkatle baktı ve az sonra onun kim olduğunu tanıdı. Bu, toprak sahibinin vekiliydi. O zaman ana onun verdiği ziynetleri hatırladı ve başını önüne eğdi. Ne yapacağını bilemiyordu. Ziynetlerin lafını açsa geri vermesi gerekti. Oysa ki şimdi günün şu aydınlık saatinde eve gidip o çakıyı çıkarmayı, adama vermeyi gözü yemiyordu. Çünkü sokaktan gelip geçenler bile görebilirdi bunu. Sonra koca karı da uyanıktı ve üstüne vazife olmayan şeyleri hemen görüp fark etmekte de birebirdi. Böylece adam yaklaştı, iyice yaklaşınca ana ayağa kalktı, hem mevkice ondan aşağı hem de o erkek kendisi kadın olduğu için. Vekil çok serbest, çok rahat bir sesle ''Rahatsız olma kadın kardeş, buğdaylara bakmaya geldim.'' dedi. ''Bu yılki ürünü tarlaların durumundan tahmin etmek istiyorum.'' Bir yandan konuşurken bir yandan da gözlerini kadının vücudunda dolaştırıp duruyordu. Hava sıcak olduğu için ana tek bir hırka, bir de eskilikten tenine yapışmış partal yamalı bir mavi pantolon giymişti. Erkeğin gözlerini kendi çıplak esmer ayaklarına diktiğini fark etti ve yüreğinin çırpıntısından ürkerek biraz saygısız bir şekilde mırıldandı. ''Taylalar şu tarafta. Git bak.'' Vekil de durduğu yerden tarlalara doğru şöyle bir baktı. Sonra o kibar, kasabalı haliyle cevap verdi. ''Tarlaların durumu güzel kadın kardeş. Bu yılki hasat geçen yılları belli pek aratmayacak.'' Böyle diyerek cebinden ikiye katlanmış küçük bir defter çıkarıp ananın şimdiye değin hiç görmemiş olduğu bir çeşit çubukla bir şeyler yazdı. Bu çubuk Arzuhalci'nin kamışı gibi mürekkebe banılmak istemeden kendiliğinden siyah siyah yazıyordu. Ana onun yazısını seyrederken hem meraklanmış hem de öyle bilgili efendi bir adam yan da olsa kendine baktı diye doğrusu biraz koltukları kabarmıştı. Bu seferlik ziynetlerin sözünü etmemeye karar verdi. Vekil yazısını yazıp bitirince yine üst dudağını sıvazlayıp gülümseyerek ona döndü. ''Vaktin varsa bana sizin şu arpa tarlasını gösteriver.'' dedi. ''Hangisi sizin, hangisi emmi oğlunuzun, hep karıştırıyorum.'' Ana isteksiz isteksiz ''Benim tarla naha şu yamacın ardında.'' diye cevap vererek başını eğdi ve yerden tırmığını alıyormuş gibi yaptı. Adam ''Yamacın ardında öyle mi?'' dedi ve hep gülümseyerek o iri, yumuşak eliyle üst dudağını sıvazlamakta devam etti. Sonra sesini iyice yumuşatarak ''Sen göster bana şu tarlanı hanım ana'' dedi. Gözlerini açıktan açığa anaya dikmişti şimdi. Ana kendini bu bakışların etkisinden kurtaramadı. Tırmığını elinden bırakarak onunla birlikte yürümeye başladı. Yalnız adet olduğu üzere erkek önde, kendisi arkada gidiyorlardı. Güneş başlarını vuruyordu. Ayaklarının altında toprak çimenler içinde yumuşacık sıcacıktı. Yürüdükçe kadının damarlarındaki kana tatlı bir baygınlık yayılır oldu. Sebebini bilmediği halde önünden yürüyen erkeği seyretmek ona bir derin zevk vermeye başladı. Erkeğin terden parlamış, düzgün, soluk renkli ensesi, uzun, yumuşak yazlık urbasının içindeki vücudunun kımıltıları, temiz beyaz çoraplar ve siyah bez papuçlar içindeki ayakları. Kendisi yalın ayak, ses çıkarmadan yürüyerek ona yaklaştıkça burnuna güzel bir koku geliyordu. Lavantadan daha kuvvetli erkek kanının, erkek teninin, erkek terinin kokusu. Bu kokuyu içine çektikçe ana istekle dolup taşıyordu. Öyle bir istek ki onu kendi kendinden, aklına gelenden korkuttu. Ana çimenli yolun üstünde zınk diye durarak kesik sesle "Bir şey unuttum, koca nine için." diye adeta inledi. Adam dönüp ona bakınca kadın yine bütün vücudu kızışıp çözülerek boğuk boğuk "Bir şey vardı yapacağım, unuttum." diye kekeledi ve döndüğü gibi hızlı hızlı yürümeye başladı. Vekil onun arkasından baka kalmıştı. Ana dosdoğru evine gitti ve usulca içeri girdi. Onun geldiğini kimse fark etmemişti. Çünkü herkes uykudaydı. Gün ilerledikçe hava büsbütün ağırlaşmıştı. Karşı kapıda yengenin ağzı açık, uyku kestirdiği görülüyordu. Bebeği de meme emerken uyuyakalmıştı. Koca nine hala beline kadar soyunmuş olarak uyuyordu. Kız da en sonunda evin içindeki boğucu havaya dayanamayıp dışarı çıkmış, başını yastık diye serin bir taşa dayayarak uykuya dalmıştı. En küçük oğlansa çırılçıplak, söğüdün dibine boylu boyunca uzanmış, horulduyordu. Hava değişmişti. Ortalık kararıp büsbütün kımıltısız kalmış, sıcaklık sanki daha serin, daha yakıcı olmuştu. Tepelerin ardından şişkin, siyah, ejderha gibi korkunç, kocaman bulutlar çıkagelmişti. Ama yine de için için bir garip ışıkla aydınlanmış gibiydiler. Kenarları gümüş, yaldız çizgiliydi hepsinin. Öğleden sonranın bu sonsuz, bu kızgın sessizliği içinde bir tek böceğin, bir tek kuşun bile ötüşü duyulmaz olmuştu. Ana ise uykulu ve uyuşuk olmaktan çok uzaktı. Usulca içerki loş sessiz odaya girdi. Yatağın üstüne oturdu. Damarlarındaki kan gümbür gümbür akarak kulaklarını uğuldatıyordu. O gürbüz acıkmış vücudunun kanı. Derdinin ne olduğunu biliyordu gayri. Kasabalı bir kadın filan olsa hastayım diye kendini aldatırdı. Ana bunu yapmadı. Derdinin ne olduğunu bilip dururken kendini aldatmayacak kadar sade bir huyu vardı. Şimdi içi ömründe bilmediği bir korkuyla dolup taşıyordu. Çünkü çok iyi farkındaydı ki şu kendi içindeki gibi bir açlık giderilmedikçe insanı kudurtur. Adama karşı koyabileceği aklının ucundan bile geçmiyordu. Kendisinin de onun kadar aç olduğunu anlamıştı bir kere. Kendi kendine "İnşallah beni istemez bu adam" diye inlemekten başka çaresi yoktu. İnşallah beni istemez de ben de kurtulurum. Daha o an bütün korkusuna rağmen bir kuvvet onu itmişçesine kalktı o yataktan. Uyuyan köyün içinden geçti, demin gelmiş olduğu yoldan gerisin geriye tarlalara doğru gitti. Başının üstünde o kocaman, o simsiyah parlak kenarlı bulutlar ve çevresinde bulut karanlığının içindeki yeşilleri parıl parıl tertemiz yanan tepeler. Küçük kıvrım kıvrım kır yolu boyunca yürüdü. Yolun ötesindeki dönemeçte küçük, yıkık bir tapınak vardı. Bu tapınağın kapısında adam durmuş, onu bekliyordu. Ana onun önünden geçip gidemedi. Yapamadı bunu. Adamın tapınağa girdiğini görünce kendi de kapıya gidip baktı. Adamın içeride beklediğini gördü. Penceresiz tapınağın alacakaranlığında durmuş bekliyordu. Ve gözleri bu alacakaranlığın içinde bir hayvanın gözleri gibi ışıldıyordu. Gözleri bile bekler gibiydi adamın. Ana içeri girdi. Loş ışıkta birbirlerine baktılar. Düş içinde iki insan çaresiz, kendilerini tutmak gücünden yoksun. Önüne geçemeyecekleri şey için hazırlanmaya başladılar. Yalnız bir kez kadın duraladı. Dalmış olduğu düşten uyanırcasına başını kaldırdı ve tapınağın üç tanrısını gördü. Baş tanrı görmüş geçirmiş bir ihtiyar adamdı ki gözlerini karşıya dikmiş oturuyordu. İki yanında da yardımcısı olan birer küçük tanrı vardı. Dua etmek ya da korunmak için tapınağa giren yolcuları avutmaya hazır küçük, kendi halinde yol tanrıları. Ana çıkarmış olduğu çamaşırı aldı ve gözleri örtülsün diye tanrıların başlarına attı.